the best. I want to be the best. Simple and plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Merhaba arkadaşlar, Kayıt 140 için 17. bölümüne hoş geldiniz. Kendimi tanıtma gereği duymuyorum artık. Yanımda Yiğit Örüzümcü. Bugün bize eşlik edecek. Bugün soru cevap yapacağız.
Öyle mi?
Öyle, öyle değil mi?
Herhalde öyle. Soru var mı elinde?
Yok, kendi engin bilgilerimle deneyimsiz bir şekilde soru soracağım.
Dene bakalım.
Tabii ki de. Şimdi başlıyorum. Öncelikli olarak İsmail'in sorusuyla başlayalım. Bayağı genel girmiş. Diyor ki İsmail, podcast yapmaya neden karar verdin?
Bunun başlangıcı aslında birkaç yerde paylaşmıştım arkadaşlarımla falan. 5 yıl önce böyle işte Ege Tıp'ta yine derslerden bıkmışken canım sıkıldığı dönemlerde Kaan abiye mail atmıştım. İşte abi ben NBA'yle çok ilgiliyim, şöyle ilgiliyim, böyle bilgiliyim falan filan. Hani bu sektöre nasıl girebilirim, nasıl şey yapabilirim, kendimi geliştirebilirim vesaire diye. O da bana cevap atmıştı. İşte böyle bir sektör yok, istihdam yok zaten. Hani Caner'le, o zaman Caner'lerle yapıyorlarmış galiba. Hangi kanalda yaptıklarını hatırlamıyorum. İşte Caner'le ben bu işi ek iş olarak yapıyoruz zaten. Hani çok da uğraşma falan filan demişti. O dönem böyle bir hayal kırıklığı.
Aşkım, rakip görmüş, uğraşma demiş.
O dönem bir işte şey, nasıl diyeyim? Hevesini kırma şeklinde bir cevap verdi. Öyle şey yapmamıştır Kaan abi, çok genel olarak sıcakkanlı bir insandır. Yani gördüm şeyde de o Sokrates'in etkinliğinde falan da.
Hı hı.
Öyle bir kenara atmıştım çünkü.
Gördün mü? Ben görmedim o gün.
O gün yoktu da. Amerika maçında yoktu. Ya da var mıydı? Vardı. Köşedeydi. Neyse. Kaan abi de çok gözden kaçacak birisidir yani. Neyse. Şey. O dönemde yani Bloglar popülermiş galiba o dönem ya da blogların son dönemleriymiş. Ben Twitter falan da kullanmıyordum. Öyle bir kenara attım ama o dönem bayağı büyük bir işte blog, Twitter şeyleri varmış.
Aslında neyse, yönlendirseymiş.
Çok da önemli. Şu an başladım işte yapıyorum.
Neyse, bir popü senedir olurdun aşkım. İşime gelmiyor. Böyle daha iyi.
Neyse. Sonra işte ne oldu? Yani ben bir şeyler yapsam mı yapsam mı diye düşünüyordum. Herkes düşünüyordu genelde NBA'yi çok yakından takip eden. Sonuçta gece 3'te maçlara kalkıyorsan ya da 5'te maçlara kalkıyorsan bir
ve
manyaklık
kal, sevgilini de kaldırıyorsan.
Bir manyaklık kısmı oluyor işin içinde. Ya sonra şey oldu. Bu da çok alakasız. İşte podcast takip ediyordum ama çok Türk podcast'ı takip etmiyordum. SoundCloud'dan böyle bakıyordum hani neler varmış, kimler ne yapıyormuş. İşte o dönemde şeye denk geldim. İşte Saat Farkı, Kaan Kurallı bir bölüm. İşte dinliyorum böyle, konuşuyorlar, konuşuyorlar. İşte benim de üniversite zamanı bir çok yakın arkadaşımın bir arkadaşıyla tanışmıştık işte. Arma diye, Boston Celtics taraftarı. İşte Kaan Kurallı podcast'ı dinliyorum işte. Arma diyor, işte İzmir diyor, Boston diyor. Konuşma içinde geçiyor bunlar. Dedim nasıl böyle bir şey olabilir? Bir Facebook'tan Arma ekliymiş, yazdım Arma işte. Abi ne şey podcast falan mı yapıyorsun? Evet dedi. Sonra onları takip etmeye başladım. İşte Türkiye'de de böyle şeyler yapılıyormuş, takip ediliyormuş falan filan. O birinci aşamaydı. Böyle bir fikir aslında iyiymiş dediğim, yapabilirim dediğim. İlk fikir buradan geldi aslında biraz. Bir de şey oldu, bu ilk podcastlerimi dinleyenler biliyordur. Lakel Film Room bir şey arıyordu. Video koordinatörlüğü yapabilecek, işte videolarını editleyebilecek birini arıyordu. O dönem ona yazdım. Ona şey de yazmıştım işte. O videolar da, yani nasıl diyeyim, yorum yaparak videolar yapıyordu. Bunları Türkçe'ye çevirebilir miyim, İzin verir misin falan demiştim. Okey vermişti. O dönemde onları da biraz denedim. Sesime o dönemde çok güvenmiyordum. Çünkü herkese kendi sesi biraz garip geliyor dışarıdan dinlediğinde. Neyse. O dönem iyi pozitif tepkiler de aldım falan. İyi dedim, ben bu işe girerim o zaman, bir deneyeyim kendimi. Öyle öyle başladım. Zaten hani şey kısımlarını geçiyorum. Lisede böyle herhangi bir NBA sorusu... Ne?
Hiç benim katkılarım yok.
Tabii ki de yok.
Lütfen unutmayalım. Gireceğim. Her başarılı erkeğin arkasında nasıl bir kadın vardı?
Başarısız.
Başarılı bir kadın.
Tembel.
Bizim ilişkimizde biraz ters işliyor bu ama. Lütfen benim katkılarımdan da bahseder misin? Çok çok kırıldım.
Aynen.
Şu anda.
Sesime güvenmediğim dönemde her kayıt çektiğimde Özge'ye dinletip olmuş mu olmuş mu diye soruyordum. Olmamış. O beğeniyordu, ben beğenmiyordum. Bir daha kaydediyorduk. o dönemde bayağı bir pozitif etkisi olmuş olabilir.
Peki.
Böyle başladık.
Bu kadar basitti yani. Hemen trip atmam gerek. Neyse, bitti mi Yiğit Urbeyciğim?
Bitti.
O halde ikinci soruya geçiyorum. Sir Çakmak diyor ki, neden kayıt 143?
Bu soruyu da düzenli olarak cevaplıyorum herhalde 2-3 ayda bir.
Ama ben normal hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorsam bence insanlar da hatırlamıyor.
Doğal olarak yani. Neyse, hani sonuç olarak herkes benim işte bütün kayıtlarımı dinlemek falan zorunda değil. Yani kayıt 143'ün hikayesi çok basit aslında. İşte bu ilk kaydımı çekerken işte şey yapıyordum. Giriyordum, beğenmiyordum, giriyordum, beğenmiyordum. İşte sonra klasik geyik vardır işte filmlerde falan da. İşte 28. kayıt, 38. kayıt, 45. kayıt falan. Öyle kendi kendime de her girişimde bir işte 75. kayıt falan diye dalga geçiyordum kendimle. Ki o zaman da 30 kayıt falan çekmişimdir yani. 30 giriş yapmışımdır en az ilk kaydımdan önce. İşte böyle 120, 140, 143 dedim. Sonra bu 143 sayısı da yani şey, hikayesi de şu 143'ün. Benim en sevdiğim oyuncu Kobe Bryant. Yani gelmiş geçmiş en sevdiğim oyuncu Kobe Bryant. Onun 8 numara giymesinin hikayesi de ABCD diye bir kampta lise döneminde ilk defa böyle üst düzey bir oyuncu olarak bir şey hype kazanmaya başlıyor. O kampta da 143 numara giyiyor. 8 numara giymesinin nedeni de bunun, bu sayının rakamları toplamı olması. Bu da benim yani 143 sayısını bilmem, sevmem ve ilgim olması ve işte o anki işte kayıt 80, kayıt 143 falan diye giderken "Aa, kayıt 143 iyiymiş bu" dedim ve öyle kaldı.
Ben de kayıt 147 açacağım. İronik olur.
Niye 147 Özge?
Şimdi çok önemli. Birincisi benim IQ seviyemi gösteriyor. Bu kadar.
Niye daire de 147 değil mi?
Aşkım lütfen spoiler ver. Bizim için özel bir sayı. Neyse, Can Özgür'ün sorusuna geçiyorum. Bir yıllık deneyimini özetle lütfen demiş.
Özetlemek gerekirse geliştirici oldu diyebilirim. Başta çok tereddüt ediyordum konuşmalarımda ya da işte nasıl diyeyim. Hani tek başına akışkan konuşmak zor oluyor. Çünkü her bölümde sen yanımda olmuyorsun Özge. Ama alıştım bayağı. Şeyi de fark ettim. Eskiden çok garip gelirdi işte. FIFA oynarken falan da işte maça spiker gibi dalga geçerek hani spikerlik yaparken bile beceremezdim. Şu an fark ettim ki o boş konuşmayı yapabiliyorum. Zamanları doldurabiliyorum. Hani o akıcılığı sağlayabildiğimi fark ettim.
Ben çok yoğun hissediyorum.
Başını ağrıtarak. Öyle bir gelişim oldu. Aynı zamanda hani nasıl diyeyim, bence şey de hoşuma gitti. Hani Orkun'la, Orkun abiyle, Orkun Çolakoğlu'yla bir podcast yaptık. O dönemde bana şey çok soruldu. Abi tanıyor muydun Orkun'u ya? Niye seninle podcast yaptı? Hiç şey yapmazdı, böyle şeylere girmezdi falan. O biraz hani yaptığım işi acaba Orkun abi takip edip de beğenmiş midir? Bir de en azından bir bölümü dinleyip ha fena değilmiş bu çocuk demiş midir falan diye düşündüm en azından. Genel olarak da pozitif geri dönüş aldım. Tabii ki de negatif geri dönüşler de aldım. Sonuçta hani ukala bir insanım. O yüzden ukalalığım üzerinden gömenler de oluyor doğal olarak. Ya da LeBron haterlığım üzerinden. Ama genel olarak nasıl diyeyim, güzel bir tecrübeydi ve devam ettirmeyi düşünüyorum. Hatta arttırmayı da düşünüyorum. Onu da bu bölümün sonunda bahsedeceğim zaten.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Pala Ali'nin sorusu. Podcast yapanlar iyi para kazanıyor diyorlar. Doğru mu?
Tabii abi, biz aldığımız reklamlardan şu an Dom Perignon'umuzu yudumlayarak yapıyoruz bu podcast'ı.
Hadi şimdi açık konuşalım.
Açık konuşalım. Şu ana kadar bu podcast işi bana eksi 600'e girdi.
Girdi mi ya o kadar?
SoundCloud girdi? İşte. Pro aldık.
Doğru. Aa, öyle deme. Zenginsin ya.
Ben tabii tabii. Kaç, şu an kaç oldu? 7 aydır mezun eğitimin üzerinden 7 ay geçti, hala atanmadım.
7 daha fazla olmadı. Ben bir senedir çalışıyorum.
5 ay oldu. Nisan, yok Nisan'da mı?
Ha, sen geç mezun.
Geç mezun oldun.
Pardon.
Neyse. Bayağı eksideyim yani şu an. Belki bir ara kendisini götürebilecek kadar bir seviyeye gelir, bilmiyorum.
Gerçekleri konuştuğumuza göre geçiyorum. İsmail. İsmail demiş ki, Lakers ile ilgili totemin var mı? Lakers'ın unutamadığın maçı.
Toteme gelirsek, bu sezon için totem diyebileceğimiz şey Can Özgür'ün bana aldığı çok pahalı bir Magic Johnson forması vardı ama Magic Johnson'ın takımın başına geldiğinden beri takıma çektirdiklerini o forma herhalde benim maçı izlemelerime de çektirdi. Çok kötü bir sezon geçirdik. Seneye aynı totemi kesinlikle kullanmayacağıma emin olabiliriz. İkinci soruya gelirsek, bu Lakers'ın unutamadığın maçı. Bak bu mesela yine burada da bir totemim vardı. Yedinci maç aslında. 2017. maçı unutamadığım maç olarak değerlendirebilirim ama biz 5. maçta 3-2 geriye düşmüştük Boston serisinde. Ben 6. ve 7. maçı full ayakta izlemiştim hiç oturmadan. 7. maçı da şöyle, bunu birkaç kere anlatmıştım daha önceki podcastlerde de sanırım. 7. maçta bayağı eve şey yaptım hani. Böyle bütün arkadaşlarımı çağırdım. NBA ile ilgili olsun, ilgili olmasın, az çok haberi olsun. Böyle ortaokuldan, liseden arkadaşlarım geldi. Babam kalktı falan maça. Babama dedim, baba bu maç çok önemli, çok önemli. İzleyeceğiz bu maçı. Sen de kalk, sen de kalk. Ev kalabalık olacak zaten. Babam gitti, o şey vardı, köşesi vardı işte bilgisayar başında. Şey vardı köşesinde, bilgisayar, sandalye falan, orada takılıyor. İşte kanepede 3 kişi var. O zaman Özgün'le Ömer. Ömer'le de o zamanlar çok yakın değiliz. İşte Özgün'le Ömer Taksim'de bir konsere, etkinliğe, evine gitmişler. Oradan yürüyerek bebeğe kadar gelip bizim eve gelmişler. Gecenin 3'ünde sarhoşlar falan. Sarhoşlar bir de hatırlamıyorum da uykullardı yani. Öyle herkes toplandı bizim evde. Yanlış hatırlamıyorsam perşembe akşamı. Çünkü bir gün sonra karne aldığımızı hatırlıyorum işte. O maçı full ayakta izledim. İşte Kobe'nin 24'te 6 atması ama işte bir anda reboundlara, savunmaya odaklanması, potaya gidip bol bol faul alıp işte çizgiye gitmesi falan filan. Farklı yerlere şey yapması, Ron Artest'in saçma üçlüğü, Ron Artest'in maçtan sonraki aptal saçma sapan şeyi, işte basın toplantısı, onları unutamıyorum işte. O gün sonunda da işte bir kişi terasta, şezlongda uyuyakalıyor, bir kişi işte kanepede, bir kişi benim yatağımda. Ben o kafayla gidiyorum karne almaya okula. O maç unutamadığım maç diyebiliriz.
Peki, onayın sorusuna geçiyorum. Bir Boston olarak Paul, Kobe, Howard üçlüsünü görmek isterdim. Gerçekleşmeyen bu takas hakkındaki düşüncen ne?
Howard mı?
Howard.
Howard. buradaki hikaye de şu. Chris Paul, işte şu an Oklahoma Thunder oyuncusu. 2011 yazıydı galiba. O dönemde bir takas mevzusu vardı. Takaslanacaktı Lakers'a. Bir takas anlaşıldı dendi ama sonra New Orleans'ın o dönemki takım sahibi yoktu. NBA satın almıştı. Bütün takım sahipleri işte 500'er yani belli bir miktar para vermişlerdi. İşte o dönemde takım yönetimi de şeydeydi hani. NBA'nin komisyoneri David Stern'deydi. Onlar takası veto ettiler. Ama o süreç o kadar yanlış lanse edildi ki işte şeye dönüştü. Lakers çok güçlü olmasın diye NBA yönetimi bunu vetoladığı tarzı bir hikaye dönüştü. Aslında öyle bir şey yoktu. Yani bu takas da aslında takasın olduğunu gördüğüm gün şey yapmıştım. Çok da fazla bir şey vermemiştik. Lamar Odom, Pau Gasol'ler falan gitmişti. Ama o dönem artık ben Pau Gasol'e sinir olmaya başladığım dönemlerdi tam. Ya ben Pau Gasol'ü çok seven bir Lakers taraftarı diyeyim. Genel olarak hani kazandığımız şampiyonluklarda bile biraz yumuşak olduğunu ve bazı kafasına göre bazı maçlarda gelmediğini düşünen birisiyim. O yüzden hani o takastan ben çok memnundum. Hatta işte New Orleans'ı kazıklamışız gibi düşünmüştüm de. Keza New Orleans'ın sonra aldığı pakete bakarsak Clippers'tan, New Orleans her şekilde kazıklandı. O yüzden keşke Lakers kazıklasaydı New Orleans'ı diye düşündüm hep. Chris Paul, Kobe, Howard üçlüsü de çok iyi olabilirdi. Ne kadar şimdi Howard'ın 2013'te Nash'le uyumsuzluğunu gördüğümüz için sevmesek de Howard'ı. Ve Dwight Howard tekrar Lakers'a geldi. Neyse. Buraya sezon içinde bol bol gireceğimizi düşündüğüm için şu an girmeyeceğim. Chris Paul gelseydi Kobe'nin kariyerini uzatabileceği için de çok umutluydum. Çünkü Kobe yaşlanmaya da başlamıştı o dönemde. Sakatlıkları çok zorluyordu artık. İşte parmağında kırık vardı. Dizi her gün artık böyle her maçtan önce dizindeki ödemi işte çekmeleri gerekiyordu falan filan. Yani Chris Paul'un gelmesine çok sevinecektim. Yazık oldu. Olmadı. Lakers'ın tarihini değiştiren şeylerden biridir o takasın olmaması. Sonra Lamar Odom'u Dallas'ı takaslamamız, onun depresyona girmesi falan filan. Yani orada ben NBA'in bir kazık attığını düşünmüyorum. Lakers'ın saçmaladığını ve acelece hamle yaptığını düşünüyorum. Ne kadar David Stern tarihi tekrar yazmaya çalışsa da neyse, oraları artık girmek istemem ya. Mazide kaldı onlar.
Peki, Palali'nin sorusuna geçiyorum. LeBron ve Davis'in Lakers'a gelmesini benimseyebildin mi?
Ya burada daha uzun yazmıştı, hemen kısaca yazayım dedim. O asıl tam soru şey. İşte LeBron'un Lakers'a bir proje olarak gelmesi ve Davis'in de sadece LeBron için gelmesi Lakers'a hani. Ya ben LeBron'un gelmesini hala benimseyemedim. Çünkü bir kere zaten geçen sezon LeBron bize hani başarıdan çok hayal kırıklığı yaşattı. Bunun ne kadar işte sezonu yavaş yavaş girmesi, yok sakatlığı falan filan dese de insanlar. Yani sonuç olarak böyle bir lüksü olabileceğini düşünmesi saçmalıktı. Bunu en başından beri diyorduk hani işte yavaş, yani Batı'nın doğudan daha sert olduğu kesindi. Ve böyle yavaş yavaş işte şey yapayım, tempo kazanayım falan tarzı bir yaklaşım çok saçma olacağı belliydi. O yüzden LeBron'u çok benimseyemedim. Davis'in Lakers'a gelmesini biraz daha benimseyebiliyorum. Çünkü Davis'in aynı zamanda şey de yok hani. LeBron gibi Miami Heat, Cleveland'da LeBron birer efsane oldu yani. Ama Davis'in New Orleans'ta bile efsaneliği tartışılır. O yüzden Davis mesela Lakers'ta birkaç başarıya sahip olduğunda hani Lakers'lı Davis'e dönüşebilir. LeBron asla Lakers'lı LeBron olmayacak. Yani Lakers'ta belki başarı kazanabilir ama her zaman Miami ve Cleveland LeBron daha üstte olacak insanların bakış açısına göre. Bu arada burada şeye de değinmek istiyorum. Basın toplantısını dün izledim. Lakers'ın takılmadığı dönemlerde. LeBron garip bir şekilde neşeli gözüküyor. Yani garip bir şekilde derken Davis'in gelmesi yüzünden neşeli gözüküyor. Biraz daha motive gözüküyor. O yüzden bu sezon LeBron'u da biraz daha benimseyebileceğimi düşünüyorum. Ama hani gerçekten benimseyebileceğim oyuncular Lakers efsaneleri olur. Ve LeBron'un asla Lakers efsanesi olacağını düşünmüyorum. Saf bir Lakers efsanesi asla olmayacak zaten. Ama Davis'i bu sezonki performansına göre benimseyebilirim daha fazla.
Yusuf'un sorusuna geçiyorum. Lakers Showtime zamanları gibi başarı elde edebilir mi?
Showtime zamanları dersek, Showtime Lakers dediğinde Lakers 10 senelik, yani bir 80'lerde 9 kere, yani 91 aslında bir final neyse, 12 yıllık bir dönemde 9 final 5 şampiyonluk yaşadı. Öyle dominasyon şu dönemde neredeyse imkansız. Ama hani böyle 3-4 şampiyonluk bence yine Showtime dönemine yakın bir şey olur. Ve onu yaşayabilir mi? 2021 yazı belirleyecek bunu bence. Hani şu sezon diyelim ki Lakers şampiyon oldu falan diye. 2 sene üst üste şampiyon oldu hatta. Ama Showtime Lakers'ın daha uzun süreye yayılmış bir başarı gerektiriyor bu. O da Lakers'ın 2021'de yapacağı ya da yapamayacağı hamleler belirleyici olacak. Burada LeBron'un işte son yılında 40 milyon dolar alacağım dememesi çok önemli olacak mesela. Umarım demez ve kontratında indirime gider. Biz de o yaz döneminde birilerini imzalayabiliriz. Ama bu çok ileriye dönük bir bakış oluyor şu an. Hani daha şu sezon oynansın, artık bir playoff yapalım istiyorum ben sadece. O kadar dominasyon bir daha hiçbir takımın yapabileceğini düşünmüyorum ya. Yani Golden State'in öyle bir takım olabileceğini düşünüyorduk. Orada bile egolar araya girdi bir şekilde ve yani 5 sezonda 3 şampiyonluk yaşamış bir takım olarak kaldılar. Bir 10 seneye yayamadılar o başarılarını. Belki uzun vadede Clay dönünce falan filan devam edebilir başarıları ama şimdilik öyle gözükmüyor.
Geçiyorum. Sohohoku ya da Sohohoku nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Onun sorusunu yöneltmeden önce ben bu arkadaşa bir soru sormak istiyorum. Bu isim nereden geliyor? Biraz animevari duruyor sanki. Şey, merak ettim yani.
Ben o animeyi hiç izlemedim ama profil resminden çıkardığım bir Chicago Bulls çakması anime var. Chicago Bulls 90'ların Bulls takımının. Oradaki bir karakter olduğunu varsaydım ama cehaletimi maruz görsün. Bilmiyorum şeyin kaynağını.
Her şeyi bilmek zorunda değilsin hayatım. Bunu da ben söylüyorum yalnız. Neyse. Evet. Sohoku'nun sorusunu yöneltiyorum. Shaq Prime döneminde Kobe yerine Iverson, McGrady, çok pardon, Carter, Pierce ve Allen gibi isimlerle 3 şampiyonluk alabilir miydi? Hangisi en uyumlu olurdu?
Yani bu zor bir soru çünkü tarihi tekrar yazmaya giriyor. Yetenek seviyesine göre bakarsak burada Kobe yerine koyduğunda Shaq'la, o dönemki Shaq'la çok uyumlu olup şampiyonluklara koşabilecekleri oyuncular diye düşündüğümde aklıma gelen isimler şey oluyor. Pierce çok saymıyorum öyle. Ray Allen'ın oyunu bayağı uyumlu olurdu Shaq'la. Çünkü mentalite olarak Ray Allen alfa bir karakter değildi. Shaq daha alfa olduğu için onunla oyunları çok uyumlu olabilirdi. Tracy McGrady 2000 sezonu o kadar üst düzey olmasa da 2001 ve 2002 sezonu bayağı üst düzeydi McGrady'nin. Iverson'la biraz karakterleri ve oyun yapıları uyuşmazdı diye düşünüyorum Shaq'ın. Ama hani 2000 ve 2001 Shaq inanılmaz bir dominasyon. Yani normal sezon 2001'i biraz daha boş geçmiş olsa da Kobe ile atışmaları nedeniyle. Playoff'larda falan gelmiş geçmiş en dominant oyuncu bile diyebilirsiniz ona. 3 sene olmayabilirdi ya. 2001-2002'den emin değilim. 2001-2002 zaten mesela Lakers o dönem doğal olarak çok takip etmediğim bir takımdı. O dönem NBA takip etmiyordum. Ama 2001-2002 hep böyle biraz daha şansa kazanılmış bir şampiyonluk gibi duruyor. Özellikle bu Sacramento hakem olayları falan filan nedeniyle. 3 şampiyonluk kazanacağı başka oyuncular diye düşünürsem o dönemde herhalde Ray Allen'ı koyardım ya. En net koyabileceğim. Orada da biraz playmaker, oyun kuruculuk problemleri olurdu Ray Allen'ın olsa ama. Bilemiyorum. Oyuncular arasında en uyumlu kim olurdu sorusuna gelirsek. Yani burada Tracy McGrady aklıma geliyor. Ama Tracy McGrady de mesela Toronto'dan alfa olmak için ayrılmıştı. Orlando'ya gitmişti. Tabii orada Grant Hill'in yanına gitti. Herhalde Tracy McGrady derdim ya. En Kobe'ye benzer oyuna sahip ve bazı açılardan daha bile avantajlı olan bir oyuncuydu. O dönemde daha sakatlıkları da yoktu. Herhalde McGrady derdim. Kobe dışında uyumlu olabileceği bir oyuncu olarak. Carter falan demezdim ya. Geçebiliriz bunu.
Peki. Onay'ın sorusu. Boston'da şu oyuncuları birlikte görebilseydik dediğim bir kadro var mı? Ya da Ainge'in yapmadığı takaslardan hangisini keşke yapsaydınız dedin?
Önce takaslarla başlayayım. Biz o dönem en çok Dennis Ahn'la çok konuşuyorduk. O dönem Boston'ın şeyi vardı. Bir şampiyonluk için hamle yapsalar olur. İşte çok fazla draft hakkı var. Bu draft haklarını işte ne bileyim o dönemde Jim Butler, Paul George gibi oyunculara dönüştürseler belki bir şansları olur dediğimiz bir dönemdi. 2017 sezonu. Sonra Cleveland playoff'ları domine etti de normal sezonu çok kötü geçirmişti playoff'lar gelene kadar Cleveland. O sezon bir Paul George falan takasına girseniz demiştim. Keza şu an çıktı haberler işte yok Jaylen Brown'a yüzünden Kawhi Leonard takasına girmediği Boston'ın falan. Hani kesinlikle Kawhi Leonard takası da yapılması gereken bir takastı bence. Birlikte görebilseydik dediğin oyuncu aslında bu komik bir hikaye. Çünkü ben Markel Fultz'u draft edip Isaiah Thomas'ı yavaş yavaş işte kariyerinin sonuna gelirken o pozisyona Markel Fultz'u koymanızı istiyordum. Ne kadar kolej zamanı çok beğenmediğim bir oyuncu. Ben Lonzo'yu daha çok beğeniyordum. Şu an ikisi de hani o beklediğim seviyelerdeki oyuncular olmadı özellikle Fultz. Ama Fultz mesela onu çok bekliyorum. Çünkü hem Isaiah Thomas'la 1-2 oynayabilir ve ikileri savunabilir. Hem de uzun vadede Marcus Smart'la 1-2 oynayabilirler diye düşünüyordum. İlk o aklıma geldi sen bu soruyu sorduğunda. Öyle başka aklıma gelen bir adam yok şu an çok.
O zaman geçiyorum. Ediz'in sorusu. Ediz demiş ki Kuzma sakatmış. Erken başladık bu sene. Nedir bu çektiğimiz sakatlıklardan?
Bu sakatlıkların başlangıcı da bu 2012-2013 yazıyla başladı aslında. Bu yazda işte Steve Nash ve Dwight Howard'ı almıştık. Ben hala o zamanki şeylerin muhabbetleri çok net hatırlıyorum. İşte Ali vardı benim işte LeBron'cu arkadaşım. O da Miami'deydi. İşte şey diyordu. İşte süper takım kurduğunuz LeBron'unu Miami'yi geçebilecek misiniz falan. Ben de hep şey diyordum o dönemde. Ya Dwight Howard'la Bynum arasındaki fark çok etki etmeyecek takımın seviyesine ama ben Steve Nash'in çok etki edebileceğini düşünüyorum. Umarım Steve Nash bir sakatlık yaşamaz. Steve Nash sakatlık yaşamazsa biz bu sezon şampiyon olabiliriz diyordum. Çünkü işte Dwight Howard'la pick and roll oynarlar. Tabii bu Howard sayesinde yalan oldu sonra. İşte ikiye bölersin. Nash Howard'ı bir sağda tutarsın. Kobe Gasol'ü sağda tutarsın. Bölebilirsin kadroyu falan diye düşünüyordum. Sonra tam hatırlamıyorum kaçıncı maç ama ilk 5 maçtan birinde Nash bacağını kırdı. Kırık oluştu şeyinde. Hatta geçenlerde bir Bill Simmons'la podcast'i vardı. O sakatlıktan sonra hiçbir zaman kendimi eskisi gibi hissedemedim diye. Zaten sırt ağrıları vardı, sırt problemleri vardı. O sakatlıktan sonra iyice sinir problemleri, ağrı problemleri nedeniyle bile asla eski halime dönemedim diyordu o sakatlıktan sonra. Bu sakatlıktan sonra işte Kobe'nin aşil tendonunu koparması, aynı zamanda Dwight Howard'ın sırt sakatlığından dönüp sonra işte rotator kafını yırtması, sonra işte Randall draft etmemiz, Randall'ın ilk maçında ayağını kırması, falan filan böyle gitti ve asla düzelemedi takım. Yani hiçbir zaman sağlıklı görmedik sanırım takımı. İşte kim için heyecanlandıysak sakatlık yaşadı. İşte Russell için heyecanlandık, diz problemleriyle boğuştu. İşte Lonzo için heyecanlandık, Ingram için heyecanlandık. Hepsi sakatlanıyor. Bu sezonda işte Cousins ACL'ini kopardı. Şimdi Kuzma ayak problemleri yaşadığı ortaya çıktı ki iki sezondur en sağlam oyuncumuz belki de Kuzma'ydı. O yüzden Lakers'ın sağlık ekibi ya da artık şehrin mi etkisi bilmiyorum. Yıllarca domine etmenin şeyini, cezasını çekiyor takım. Karma is a bitch. Bakalım bu sezon artık yani Davis ve LeBron sakatlanmazsa çok sevineceğim yani. Sağlık ekibini falan da değiştirdik. Hiçbir şey etki etmiyor. O yüzden bilmiyorum. Etin etinde sütünde bir problem var. Havasında suyunda.
Anonim hesaba geçiyorum. Takım yeni oyuncularla doldu. İlk Hollywood ünlü İlk Hollywood ünlü ilişkisi hangi oyuncuyla olur?
Şimdi bunu sen söyleyeceksin. Çünkü en çok Kardashian'lar şey oluyor ama bildiğim kadarıyla artık bekar bir Kardashian kalmadı.
Aşkım o kadar boş takılmıyorum.
tabii. ilk aklıma doğal olarak Kardashian'lar geliyor ama hepsinin ya sevgilisi var ya evli. O yüzden bilmiyorum ya.
Bir taneyle yetindiklerini sanmıyorum. Arka planda vardır da.
İşte bir Kendall bütün NBA oyuncularını dönüyor. O da Davis'e kalır mı bilmiyorum. En son Kelly Oubre evinden işte Kendall evinin orada yakalanmış falan diye haberler çıktı. Yani şu an en klasik aday Anthony Davis. Hani ünlü kısmını bilmiyorum. Hollywood yıldızı ya da şarkıcı kısmını bilmiyorum ama Anthony Davis Los Angeles'a yeni geldi. Zaten bir süperstar. Bir açılayım buralarda neler varmış bakayım diyecek oyuncu Anthony Davis bence.
Peki. Lord Apo'ya geçiyorum. Bu konuda yorum yapmayacağım. NBA'in en kötü takım sahibi kim? Kardeşin ailesinin sporcular üstündeki laneti.
Önce NBA'in en kötü takım sahibine gelirsek yani burada 3 kişi öne çıkıyor. Bak Phoenix'in takım sahibinin adını hatırlamıyorum şu an. Robert Sorber olabilir ama emin değilim. Jeannie Buss ve James Dolan. Bunlardan ikisi zaten Dolan ve Buss babadan gelme takım sahipleri. O yüzden biraz hani birinci nesil parayı yapar, ikinci nesil o şeyi yer ve bitirir durumunda şu an. Ama Dolan'ın en kötüsü diyebiliriz çünkü New York Knicks'in son 20 senede doğru düzgün hiçbir başarısı olmadı. Phoenix'in Sorber geldikten sonra şampiyon olabilecekleri seneler oldu. Yani Los Angeles Lakers Gini geldiğinden beri olmadı ama bu sadece 2013 aynı zamanda bak Jerry Buss'ın ölümü de 2013'tü. Lakers'ın efsane takım sahibi. Zaten Jerry Buss'ın ölümüyle falan bu sağlık problemleri bitmiyor yani Lakers'ın. Babamız Jerry Buss. Dolan ise 20 senedir falan 99'dan beri Dolan mı başta emin değilim ama Dolan'ın en kötüsü derim ya. Takım cidden boş umut satıp duruyor çünkü durmadan. Kardeşin ailesine gelirsek de abi bu lanet de ilginç bir şey. Kardeşin ailesiyle herhangi biriyle birlikte olduğunda oyuncular cidden performansları düşüyor, şeyleri düşüyor. Ama mesela James Harden örneğinden ya da Blake Griffin örneğinden bakarsak o aileden birisinden ayrıldıktan sonra da performansları artıyor. Kuzma bu dönem bir Kendall Jenner'la ilişkisi olmuş dendi. Ama sonra Kelly Oubre'yle de oldu dendi. Yani Kuzma da ayrıldı diyebiliriz bence ve performansı yükselecek ama sakatlandı herif zaten. Ne zaman döneceği de belli değil.
Ümit ediyoruz.
böyle bakarsak bu kardeşinlerden ayrılmak avantajlı. O yüzden böyle bir ay takılın sonra ayrılın en mantıklı hamle olabilir NBA oyuncuları için.
Duyurulur. Erkan'ın sorusuna geçiyorum. Atlanta ve New Orleans gibi genç potansiyelli takımların önümüzdeki 2-3 senesini yorumlar mısın?
Aslında yaparken, bu soru cevabı açarken daha bu tarz sorular bekleyerek açmıştım ama Lakers podcast olarak kendimi lanse ettiğim için hep sadece Lakers hakkında sorular geliyor. Daha bu sene daha genel NBA yorumlarına da başlayacağım. En azından Pacific grubu, New Orleans olsun falan bunları yakından takip edeceğim için bu takımlar hakkında bol bol konuşacağım bu sene. Önce New Orleans'la başlatmak istiyorum. Bu takım hakkında ben belki de en hype'lı, en beklentisi yüksek kişilerden biriyim. Çünkü bu Zion'un ilk saçma sapan smaç videoları çıktığından beri Zion'un lise maçlarını bile izledim yani. Full maçlarını açıp izledim YouTube'dan. Zion yeni LeBron mu? Oyun tarzı olarak LeBron değil ama hype olarak yeni LeBron. Charles Barkley'e ya da Blake Griffin'e oyun tarzı daha çok benziyor diyebiliriz. Hatta onlardan daha iyi bir savunma potansiyeli de var. O yüzden Zion'a bir kere zaten çok kabarmış durumdayım. Aynı zamanda Lonzo Ball benim en sevdiğim şeylerden biriydi o Kore zamanında. O yüzden benim hani Lonzo Ball 2 senedir kötü olduğunu düşünüyorsanız, yani gerçekten rezalet bir oyuncu olduğunu düşünüyorsanız benim oyuncu yorumlama yeteneğime güvenmiyor olabilirsiniz. Zion konusunda da. Lonzo'ya çok hype'lıyım. Aynı zamanda Jrue Holiday hani genel olarak artık çok underrated diye overrated'a dönüşse de beğendiğim bir oyuncu. Derek Favors'ı ben Utah'ta pivot oynarken çok beğeniyordum. O eklemeyi de sevdim. New Orleans'ın garip bir genç veteran karışımı kadrosu var JJ Redick'le falan da. Onlardan beklentim biraz daha playoff'u zorlamaları. 2-3 sene içinde hatta belki bu sene playoff yapmaları. Orada tabii biraz işte en ideal oyuncularının aynı anda oynadığı sürelerde spacing nasıl olacak gibi problemler var. O biraz genç oyuncuların gelişimine bağlı olacak. Ama işte bu bizdelik eklemesiyle ki o da defansif koordinatörüydü eskiden Houston'ın. Bayağı artık şey bilinen savunma koordinatörlerinden birine dönüştü. Bu şeylerle nasıl diyeyim magazinsel hikayesiyle Carmelo'yla Houston'la vesaire. Çok iyi bir savunma çekirdeğine sahipler. Çok iyi bir savunma koçuna sahipler. Alvin Gentry de zaten yüksek tempoda oynamayı seven bir koç. Takımını oynatmayı seven bir koç. Lonzo Ball da yüksek tempoyu seven bir koç. Bir kere izlemesi inanılmaz keyifli bir takım olacak kesin. Onların dediğim gibi 2-3 sene içinde bol bol playoff yapması ve Zion'ın performansına, gelişimine göre iddialı bir takım olması olabilir. Tepeye oynar mı 3 sene içinde biraz aceleci olabilir belki ama yani iddialı olmalarını bekliyorum. Böyle daha Oklahoma City, 2010 Oklahoma City gibi olmalarını beklerim. Atlanta'ya gelirsek Atlanta biraz daha genç çekirdeği geniş ama hiçbiri de çok nasıl diyeyim şimdilik en azından üst düzey oyuncular olmayacak. Trae Young en çok ışığı veren oyuncuydu. Ama yanlarında mesela New Orleans'ta Jrue Holiday, Derek Favors gibi veteran oyuncular var potansiyelli gençlerin yanında. Atlanta'nın tamamen genç bir çekirdeği var. O yüzden Atlanta biraz daha hani izlemesi keyifli ama galibiyetleri alamayan takıma dönüşecek gibi hissediyorum bu sezon için. 2-3 sene içinde ise Doğu'da iddialı bir takıma dönüşebilirler. Tabii orada şeyi çözmeleri gerekecek. En azından benim gözlemlediğim kadarıyla John Collins 4 oynaması gereken bir adam. Onların o yüzden ya bir savunmacı, çember koruyucu 5 bulmaları gerekiyor. Ya da John Collins'in inanılmaz bir savunma gelişimi gösterip 5'e kayması gerekiyor. Onu gözlemlemek gerekiyor. İşte DeAndre Hunter gibi iyi bir savunmacı olma potansiyelli oyuncuları var. Kevin Huerter genel olarak beğendiğim bir oyuncu. Hem yani çok iyi bir savunmacıya çok iyi bir skor opsiyonu olur mu bilmiyorum ama hani hem iyi bir şutör hem pick and roll'ları yönetebiliyor. Pozisyonda hani oyuncuların önünde az çok durabiliyor. Biraz güçsüz bir oyuncu olsa da. Dediğim gibi Atlanta biraz daha kötü olacak. Böyle genç takımlarda bu senin yazmadığın takımlar arasından bakarsak ben Sacramento Kings'i beğeniyorum. De'Aaron Fox'ı çok beğeniyorum. Bence Amerika'nın Dünya Kupası'nı almaması bir rezillikti. De'Aaron Fox'ın takımdan ayrılmasının neden olacak hamleleri şeydi. Derek White'ı takım almaları falan filan De'Aaron Fox'tan önce. Fox'tan çok umutluyum garip bir şekilde çünkü çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Şutunu inanılmaz geliştirdi ve oyun nasıl diyeyim bir anda 3-4 basamak atladı tek bir senede. Keza Marvin Bagley All-Star'dan sonra çok etkileyiciydi. Harry Giles yine All-Star'dan sonra iyiydi. Buddy Hield zaten draft'tan beri beğendiğim bir oyuncuydu. Çok iyi bir çıkış yaptı. Bogdan Bogdanovic Dünya Kupası'nda çok iyi geçirdi. Hani güzel bir çekirdekleri var. Ne kadar Hield ve Bogdanovic böyle daha 26-27 yaşında olsa da. Yani onların da mesela New Orleans gibi playoff yapmasını, yani playoff'u zorlamasını beklediğim takımlardan biri. Onları beğeniyorum. Öyle genç takım olarak aklıma gelen başka bir takım yok şimdilik. Memphis Grizzlies var ama onların daha çekirdeği çok oluşmadı. Sadece Ja Morant, işte Brandon Clark ve Jaren Jackson Jr. var şimdilik. Onların biraz daha işte bu draft'tan kimi çekeceğine falan bağlı olacak gelişimleri. Aklıma başka genç potansiyelli bir takım da şimdilik gelmedi. Sezon içinde konuşuruz diye tahmin ediyorum.
Deniz sana sorusuna geçiyorum. İzlediğin dönemde en komik beşli ve koçu nasıl olurdu?
Ha, koç çok net zaten Jason Kidd. Oyunculara gelirsek de yani o eski Washington kadrosu inanılmazdı ki çoğunun Lakers'ta oynamış olması da rezalet. İşte Nick Young, Javel McGee gibi. Sonra Michael Beasley. Şu an sadece Lakers oyuncuları sayacakmışım gibi hissediyorum bu meme team tayfayı.
Ron Artest Lakers'ta oynadı. Michael Beasley, Javale McGee, Nick Young. Oyun kurucu olarak da Rajon Rondo demeyeyim bari de başka birini bulalım oyun kurucu. Dur bakalım. Vallahi.
Engin bilgimle sana yardımcı olmayı çok isterdim.
oyun kurucu saçma sapan ama şey değil. Rajon Rondo değil. Vallahi gelmiyor. Tamam Rajon Rondo olsun. Hepsi iğrenç Lakers oyuncu ve Lakers asistanı olsun. Böyle bir 5 olurdu. Çok saçma olurdu kesinlikle. Yani Nick Young zaten inanılmaz bir adam. Şeyi falan vardı işte. Çoğu kişi biliyordur bu podcast'ı dinleyen. Üçlük atıyor. O zaman şey çok popülerdi. Üçlü atıp gireceğini bildiğinde kameralara dönüp artistlik yapmak. Hı hı. Böyle atıyor kameraya dönüyor. Top çemberin içinden çıkıyor. Aynı.
Öğrendim ben de.
Ses kaydı olduğu için bu. Özge şu an şey yapıyor. NBA oyuncuların hepsini yaptı. O üç işaretini yapıyor havaya. İşte Ron Artest zaten delinin teki. Çok severim öyle deli oyuncuları. 2010 Lakers'ta da sevdiğim bir oyuncuydu. Michael Beasley yine delinin teki. O Lakers'la çok bir şey yapmadı ama Minnesota dönemi aptal hareketleri çok popülerdi onun da. Javale McGee de Washington Javale McGee kadar gerizekalıca hareketler yapan bir oyuncu yoktu zaten NBA tarihinde. Böyle 5 olabilir ya. Rajon Rondo yerine Ty Lawson da olabilir. O biraz alkolik bir arkadaşımız. Alkolik olduğu için NBA'den yani NBA kariyerini devam ettirememiş yetenekli bir oyuncu. O da olabilirdi bak.
Alkolik insanları seviyorum. Geleceğimi görüyorum. Benim hala biraz daha devam edersem geleceğim. Tamam. Dağıtmıyorum. Son soruya geçiyorum. Onay'ın sorusu. En yaşamak istemediğin durum. Pardon.
Bu da şu an podcast dinleyen için taraflı olacak ama Özge'ye bir şey olması tabii ki de. Buradan da Özge'nin bilmediği ve benim bunu planladığım bir soru var. Özge, nasıl tanıştık?
Peki, bütün hikayeyi anlatmamı istiyor musun?
Başlangıcı anlatayım.
Tamam, Pop Story'yi belki biliyorsunuzdur. Pop Story İstanbul'da daha önceden olmuştu sanırım. Ya da yok ilk Türkiye'de İzmir'de. İlki İzmir'deydi. İzmir'de Alsancak'ta bir tane pub'daydı. Neyse ben kendi tarafımdan anlatayım olayı. O gün ben mimarım. Son senemdi işte ve inanılmaz derecede yoğun bir gün geçirmişiz. Ardından arkadaşımla birlikte seminere kalmışız. Sonra da pub story'ye gitmeyi planlıyoruz ama korkunç da yağmurlu bir gün. Korkunç muydu? Dur emin değilim ama yağmurlu bir gün.
Çok yağmur
bir ara çok yağmıştı. Yağmurlu bir gündü. O gün ne yapsak bilemiyoruz, karar veremiyoruz. Arkadaşım işte Deniz diyor ki gitsek mi gitmesek mi? Sen olmazsan gitmeyeceğim. Gidecek başka kimse de yok. Durumu da bilmiyoruz. Kız olunca durum biraz daha farklı oluyor çünkü bilmediğim bir şeye gidiyorsun. Ben de gaza geldim. Dedim tamam ya Deniz gidelim falan böyle. Sonra gidelim mi falan diyoruz. Bir yandan da Cankat işte arkadaşım. O diyor ki saçmalamayın sizin iki kız ne işiniz var bilmediğiniz bir etkinlikte. Bir de bir parça yayınlamışlardı. Fikir oluşturabilecek daha çok. Parçada da sevişen insanlar, işte klibinde eşcinseller falan böyle. Güzel, çok keyifliydi. Ben daha çok o zaman, tamam gidelim ya işte eğleniriz şöyle böyle bir şey olursa zaten çıkarız falan kafasındayız. Tabii o dönemlerde şöyle bir ayrıntıya da girmek istiyorum. Erkek arkadaşımdan ayrıldığı bir hafta ya da 10 gün falan olmuş. Ama kimse de bilmiyor benim erkek arkadaşımdan ayrıldığımı. Canka dedi ki kızım ne işin var senin zaten sevgilin yok mu nasıl gidersin kafasında falan. Neyse ben rahatım zaten falan diye takılıyorum. Neyse. En son dedik ki tamam eğer çok geç çıkmazsak seminerden gideriz dedik. Ve geç kaldık zaten gittiğimizde de. Biraz geç başlamıştık. Neyse başladık. İlk etkinlik bayağı güzeldi ya. Böyle herkes eğlenme kafasındaydı falan. Deli gibi oyun oynuyoruz böyle. Yiğit Uğur'la da birkaç kez oyun oynadık. Bana yeri yalattı. Ve alkollü değildim. Bayağı ilk etkileşimimiz orada oldu galiba. Neyse ondan sonra birkaç kez daha oyun oynadık ki isimlerimizi bile bilmiyoruz. Ben orada hiç kimseyle isminle falan gibi bir şekilde tanışmamıştım. Neyse bayağı bir 5-6 tur oynadık herhalde biz. En son hatta ben sordum değil mi sana ismini? Ya da bir tane ondan önce oynadığım çocuk bana demişti bu arada adın ne falan demişti. Ben sonra kendi kendime ya dedim hiç kimsenin adını da öğrenmedim falan. Tam o çocukla oynadıktan sonra sana denk gelince senin ismini sormuştum hatırlıyorum. Neyse, en son tur artık çıkarken ayrılıyoruz etkinlikten. Kıyamam, o da köşede durmuş. Bakınıyor falan. Ben de işte hani sen gidiyor musun falan diye sormuştum. Ben de evet falan dedim. Güzeldi. Bugün hiç unutmayacağım. Yeri yalattın bana falan filan diyorum ben böyle. Neyse ondan sonra tam ayrılıyorduk. Yiğit Uğur bana Instagram hesabım var mı diye sordu. Ama nasıl koştuysam artık çocuğa. Ben dedim ki ben sosyal medya hesabı kullanmıyorum. O yüzden de şey demiştim. Ben sosyal medya kullanmıyorum ama telefon numaramı verin istersen falan diyeyim. Telefon numaramı verip bardan bir çocuk kaldırmış oldum. Öyle işte ondan sonra ertesi günde sabah rüyasında beni görmüş falan. Uyduruyorum tabii. Sabah erken bir saatte işte mesaj attı bana. Ben bu kimdi ya falan böyle kendi kendime triplere giriyorum falan. Sonra hemen hatırladım. Öyle konuşmamız başladı.
Ben de hikayenin kendi kısmımı anlatayım. İşte şey vardı, o dönemde işte internle başlamışız. Çok yoğun bir stajdayız falan filan. İşte daha doğrusu o dönem çok yoğun muyduk hatırlamıyorum ama hani acil yeni bitmişti. Genel cerrahiye başlayacaktık sonra falan filan. İşte etkinlik bakayım. İşte Facebook etkinlik sayfalarına giriyorum. Hani ilginç bir şey var mı? İlginç bir şey var mı? Daha önce böyle 9gag'de gördüğüm işte parti oyun şeyleri vardı. İşte fikirleri vardı. Bu Pub Story'yi gördüm. O tarz fikirlerden birine benziyordu. Hikayesi de şuydu işte. Tanışmadığın insanlarla oyun oynuyorsun. İşte taş makas kağıt yapıyorsun. İşte kazanan kaybedene işte görev yapmak ya da görev almak istiyor falan filan. Görev vermek istiyor. Aa çok iyi etkinlikmiş bu falan filan bir şeyler dedim. Böyle 3 hafta öncesinden bir şey yaptım direkt. Aldım biletini. Sonra genel cerrahide de biz şey alıyor. Çok yoğun oluyor bizim genel cerrahi stajımız. İşte nöbetlerdir, şeylerdir falan filan. O yüzden hani birbirimizi rahatlatmak için rotasyon yapıyoruz aramızda. Ne kadar bu illegal olsa da. İşte ben de şey dedim. Genel cerrahide normalde herkes böyle rotasyon için savaş veriyor. 2 saatin hesabını falan yapar. Ben dedim ki hiçbir şey umurumda değil. Tek isteğim bir gün bir bilet aldım. Bir etkinliğe gideceğim. Hiç fikrim yok etkinlik hakkında ama bu etkinliğe gitmek istiyorum. O yüzden o gün nöbetimiz varsa ben boş olayım. Tek istediğim şey buydu. Başka hiçbir şey söylemedim. Şansa da o gün cidden benim grubum nöbeti vardı. Ama ben rotasyonda boşta olduğum için işte etkinliğe gidebilecektim. O gün de öğlen deli gibi yağmur yağmıştı. O gün keyifsiz de bir günümdü. Dedim Alsancak'a gideceğim şimdi. Hiç bilmediğim bir etkinlik. Tek başıma sıkılacağım. Ne yapacağım orada falan filan diye. Sonra gaza getirdim abi. Aldım işte 3 hafta önce biletimi. Gideyim ne yapacağım en kötü 35 lira içime kaçar yani. Dedim gittim öyle etkinliğe. Sonra orada işte böyle duruyorum. İşte bir biri aldım. O para üstü asla gelmedi bana. O hikayede şöyle gelişti. Bunun söylemin nedeni de şu. Özge'ye işte görev geldi. Karşındakine bir yeri yalat.
Ben yani istediğim bir yeri yalat.
Ben de baktım böyle. Ayağının altı o yeri yala dedim.
Bayağı düşündün ama. Çünkü ben şey dedim ama yani. Yapılabilecek bir şey söyle falan dedim.
Ben dedim ayağının oradaki yeri yala dedim. O da yalarım ama bana su ısmarlayacaksın dedi.
Orada bile yürümüşüm aslında. Bak bilinçaltımda oluyor. Ben kabul etmesem de bence bilinçaltımda yürümüşüm.
Ben de işte o zaman Özge gibi yani şey oldu böyle 2-3 oyun oynadıktan sonra sadece oyuna odaklandım. Böyle koltuk altımda ter akıyor.
Çok kalabalıktı.
Yani aptal görevler var. Dans ediyorsun, masaya çıkıyorsun falan filan. Her şeyi yapıyorum. O gün böyle o kadar çok puan toplamıştım ki böyle şeyler oyunu yapanlar nasıl ya falan diye bakmışlardı yani. Hatta Özgen dedi ki ben de böyle ikinci turdan sonra falan "Aa ben hiç kimsenin ismini falan da öğrenmedim." Ya yani neyse hani şey yapıyordum. Hani taş makas kağıt oynayalım mı falan diye gidiyordum direkt. "Merhaba ben Yiğit, oynayalım mı?" falan dönmüştüm bir yerden sonra. Öyle işte Özge'ye 4-5 oyun oynadık. Sonra dedim acaba şey yapsam mı? Çok pişman olurum şimdi numarasını falan yani. Herhangi bir iletişim istemesem falan diye düşündüm. Orada da işte tam çıkışta bekledim. Özge geçeceği yerde dedim. Ya şey yapayım. O da geldi. Aa çok memnun oldum. Çok eğlendim falan diye. Dedim Instagram'ın var mı? Yok dedi. Ben böyle yıkılmış bir şekilde baktım. Sonra numara mı vereyim? Ben dedim oldu bu iş.
Ama o zaman ama diğer insanlar gibi yani bana yürümüş olsaydın rahatsızlık duyardım. Belki onun özgüveni ya bana hiç asılmadın çünkü onun özgüveniyle vermiş olabilirim bilmiyorum. Böyle iddia ediyorum.
İşte tanışma hikayemiz de bu.
Evet. Neyse sen sana bu hikayeyi
sen bu hikayeyi anlatmak istersin diye düşünerek bunu sorayım dedim.
Hemen bu kısımları sildiriyorum. Çıkartıyoruz.
O zaman Şimdi de kapanışa geçelim. Burada da hani biraz daha duyuru niteliğinde olsun diye söyledim. Yani söylemek istiyorum. Bundan sonra düzenli olarak podcast yapacağım. Bu sene daha doğrusu yani geçen sene içinde pek çok kişi bana şey demişti. Hani fena bir iş yapmıyorsun ama NBA bilgi yani genel NBA bilgin de fena değil. Daha fazla hani NBA konuşursan daha güzel olabilir. Hani sadece Lakers dinlemek için yani dinlemek istemem ama NBA yorumlamanı dinlemek isterim diyen birkaç kişi olmuştu böyle. O yüzden bu sene biraz daha genişleteceğim. Haftada bir podcast kaydı yapmayı planlıyorum. Bir hafta Lakers, bir hafta genel NBA şeklinde ve daha konukları alarak. Çünkü dediğim gibi ben tüm NBA yorumlamayı biraz hani zor ve gereksiz buluyorum. Çünkü izlemediğin takımları hakkında istatistikler ve highlightler üzerinden yorumlamak hani herkesin yapabileceği bir şey. Bence takımları yakından takip eden insanların yapması daha keyifli. Onları dinlemek, bilen insanları dinlemek. Abi şurada işte Curry'nin 3 tane üçlük atmıştı, 4. atsa maçı koparacaktık falan tarzı. Yani böyle bir şey olmuyor da Curry 3 tane üçlük atınca zaten maç kopuyor da. Yani bu tarz daha detay yorumlar benim daha çok ilgimi çekiyor. O yüzden daha konuklar aracılığıyla daha böyle grup grup konuşma tarzında NBA genel yorumlamayı planlıyorum. İşte dediğim gibi bir hafta NBA geneli, bir hafta Lakers gündemde önemli bir konu olmazsa böyle planlıyorum. Bakalım bu hafta yani 2 haftaları yapıyorum zaten, bundan sonra düzenli yapacağım.
Bundan sonra artık ben de varım. Yani bir ay sonra dahil olmaya başlayabilirim diye düşünüyorum.
Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Keyifli bir yıl oldu. Yani Lakers'ın normal sezonu dışında. Bu sezon çok keyifli bir normal sezon olacağını düşünüyorum cidden. Çok fazla konu var. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers. Ben mesela Golden State'i çok merakla bekliyorum. Sacramento Kings'i, New Orleans'ı falan çok merakla bekliyorum bu takımları. Çok yakından takip edeceğim. Nasıl olsa hala atanmadım, asla atanmayacağım gibi de hissediyorum.
Ben sana bakarım üzerine.
Böyle giderse o yüzden Ali Pala'nın da dediği gibi zaten podcast işinden binlerce dolar kazandığım için de hani çekip çevirebiliyoruz evde.
Bizim şeyleri de tapas yapıp satarız.
Bizi buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.